Ayrım 39, bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 338. Süslü havuzun çevresinden dolaştılar. Evin alt kısmında kalan bahçe zambaklarla doluydu. Öğleden sonranın sıcağında kokuları ortalığı dolduruyordu. Oradan gül bahçesine doğru ilerlediler. İkisi de konuşmuyordu. Dirk'ün aşırı süslü çalışma odasına girinceye kadar da konuşmadılar. Dirk içeriği sıcaktan korumak için tahta panjurları kapamıştı. O da bu yüzden loş, kasvetli, ürkütücü bir görünüm almıştı. Elini sallayıp marka şöminenin karşısındaki koltuklardan birini gösterdi. Kendisi yan tarafa gümüş tepsi içinde kristal kadehlerin ve şişelerin durduğu yere yürüdü. "İçki?" diye sordu. Mark başını iki yana salladı. Dirk'ün kendi kadehini dolduruşunu izledi. "Hayallerimi biliyorsun," dedi Dirk. Dikkati içkisinde gibiydi. "Nasıl buluyorsun?"
Mark dikkatle "iri bir plan," dedi.
"İri mi?" diye güldü Dirk. "Ben olsam bu sözcüğü seçmezdim."
Kadehini Mark'a doğru kaldırdı. Sonra ağzına götürüp yudumladı. Gözleri bardağın kenarı üzerinden konuğuna bakıyordu. Kader ne garip rastlantılar getiriyor diye düşünmekteydi Dirk. Karşısındaki zarif adama bakarken, "Bu adamın bana açabileceği dertlerden kurtulmaya iki kez uğraştım. Başarılı olsaydım şimdi onu kullanamayacaktım." Çalışma masasının kenarına tek kalçasını dayadı, kadehi yanına koydu. İki eli boş kalınca onları sallayarak, jestler yaparak konuşmaya koyuldu. "Sözünü ettiğimiz şey bize yepyeni sınırları açacak. Ulusumuz için büyük bir adım olacak. On binlerce insana iş alanı, yeni kentler, yeni limanlar, demir yolları, kalkınma." Ellerini iki yana açtı, sınırsız fırsatları ifade etmeye çalıştı.
"O sihirli sözcük her şeyi anlatıyor. Kalkınma. Ve bunu engellemeye çalışan her insan da yalnız budala olmakla kalmaz. Bir hain sayılır. Vatanına ihanet eden biri. Ve ona elbette ki öyle davranılmalıdır. Onu insaf göstermeden bir kenara itmek gerekir, ne yolla olursa olsun."
Durakladı, Mark'a baktı. Gözlerdeki tehdit pek de saklı sayılmazdı. Mark koltuğunda kıpırdandı.
"Ama öte yandan," diyerek gülümsedi Dirk birden. Fırtınalı göklerde güneş açmış gibi oldu yüzü. "Bu amacın gerçekleşmesine katkıda bulunan her insan da ödülden pay almaya hak kazanır."
"Benden ne istiyorsunuz?" diye sordu Mark. Sorunun böyle apansız gelmesi Dirk'ü kolları iki yana açık, nutkunun en heyecanlı yerindeyken yakaladı. Ellerini hemen indirdi. Mark'ın yüzüne beklenti dolu bir ifadeyle baktı. Sanki bir şey daha söylemesini bekliyormuş gibiydi. "Mark, sözünü ettiğiniz ödüller nedir?" diye devam etti. Dirk o zaman sevinçle güldü. Tam beklediği sözlerdi bunlar. Her kişinin bir fiyatı vardı.
"Senden ne istediğimi biliyorsun," dedi.
Mark, "evet, galiba biliyorum," diye kabullendi.
"Söyle bana, ne istiyormuşum," diyerek yine güldü Dirk.
Çaka kapısı ötesindeki alanın geliştirilmesinin mümkün olmayacağı konusunda rapor vermemi istiyorsunuz.
"Bak, sen söyledin, ben değil."
Dirk bardağını tekrar alıp Mark'a doğru kaldırdı.
"Ama yine de bunun şerefine içelim."
"Ya ödüller?" diye sordu Mark yeniden.
Dirk ona ciddi bir sesle, "Bu ülkenin vatandaşlarına karşı görevini yapmış olduğunu bilme duygusu," dedi.
Mark yumuşak sesle, "Ben ömrüm boyu yetecek tatmin duygusunu Fransa'da aldım," diye karşılık verdi. "Ama baktım ki ne yenilebiliyor ne de içilebiliyor." Dirk keyifle güldü.
"Bu harika işte, unutmayayım bu sözü. Bir içki istemediğinden emin misin?"
Mark ilk olarak gülümsedi.
"Fikrimi değiştirdim." "Viski mi?"
"Lütfen." Dirk ayağa kalkıp gümüş tepsiye yürüdü. Bu arada için için rahatlamış olduğunu hissetti. Eğer bu adamın bir fiyatı olmadığı ortaya çıksaydı, ki olabilir gibi de geliyordu kendisine yavaş yavaş, o zaman hayat felsefesini dayandırdı, temel taşlarından biri çürümüş olacaktı. Ama artık öyle bir sorun yoktu, bu adamın da bir fiyatı vardı. Dirk içinden ani bir nefret ve tiksintinin yükseldiğini duydu. Parada düğümlenecek de iş bu adamda diğerlerinden farklı değildi. Tekrar Mark'a döndü.
"İşte sana içebileceğin bir şey," diyerek kristal bardağı uzattı. "Şimdi de yiyebileceğin şeyleri konuşalım." İlerledi, masasının çekmecelerinden birini açtı. Büyük kahverengi bir zarf çıkardı. Kırmızı mühürle kapatılmıştı. Masanın üzerine koydu, kendi bardağını eline aldı. ''Burada iyi niyetimin bir belirtisi var.'' dedi.
''Ne kadar iyi bir belirti?''
''1000 İngiliz lirası, dağ kadar ekmek satın almaya yeter.''
''Şirketlerinizden biri büyük babamdan bir çiftlik satın aldı.''
Mark çok dikkatli konuşuyordu. ''Büyük babam o çiftliği bana bırakacağına söz vermişti. Oysa paranın tek kuruşunu bile bırakmadan öldü.''
Dirk'ün ifadesi birden karanlıklaştı. Gözleri dikkatli bakmaya başladı. Bir an bilmezlikten gelmeyi düşündü. Ama Mark'ın hayatını incelemiş olduğunu daha demin söylemişti.
''Evet'' diye başını salladı. ''O olayı biliyorum. İhtiyar paraları çarçur etti. Mark o çiftliğin fiyatı 3000 İngiliz lirasıydı.'' diye devam etti. ''Bana bu paranın hala verilmesi gerektiğine inanıyorum.''
Dirk elini tekrar çekmeceye daldırdı. Tıpkı birincisine benzer iki zarf daha çıkardı.
''Garip bir laslantı eseri olarak burada tam o kadar para hazır.'' dedi. Çerezdi bu para, tiksintiyle gülümsedi. ''Acaba neden bu adamın bir özelliği olduğunu sandım?'' diye merak etti kendi kendine. ''O çekmecede daha 7 tane zarf yatıyordu. Her birinde 1000 sterlin vardı. Anlaşmayı sağlamak için o fiyata çıkmaya hazırdı.''
''Yo, daha da yükseltirdim.'' diye geçirdi içinden.
''Buyur.'' diye sırıttı. ''Hepsi burada.''
Mark'ın koltuğundan kalkıp ilerleyişini, zarfları alıp cebine koyuşuna baktı. Sean Courtney'in sakalı kirpi tüyleri gibi titriyordu. Suratı yavaş yavaş kötü pişmiş tuğla rengine dönüşmeye başladı. Masasının üzerindeki 3 zarfa bakarak ''Ulu Tanrım'' diye omurdandı. Zarfların mühürleri dikkatle açılmış, içinden çıkan paralar mor yelpazeler gibi sıralanmıştı.
''Parasını aldın ha?''
''Evet efendim.'' diye kabullendi Mark. Masanın karşısında öğretmeninden azar işitmeye hazır öğrenci gibi duruyordu.
''Sonra da o paraları alıp bana gelme cesaretini buluyorsun ha?''
Sean masadaki paraları yere doğru süpürüp atarmış gibi bir hareket yaptı.
''Çek şu pis şeyleri benim karşımdan.''
''Birinci dersiniz generalim, para her zaman önemlidir.''
Mark çok alçak sesle konuşuyordu. ''Evet öyledir ama ne yapayım ben bu paraları?''
''Afrika'nın vahşi yaşamını koruma derneği kurucusu olarak göreviniz, bağışı yapana bir mektup yollayıp bu cömertliğinden ötürü kendisine teşekkür etmektir.''
''Sen neden söz ediyorsun?''
Sean ona dik dik baktı. ''Ne derneğiymiş bu?''
''Daha şimdi kurdum efendim. Sizi de başkan seçtim. Derneğin amaçlarını, üyelik koşullarını yazıp hazırlamakla zorluk çekmeyeceğinizden eminim. Aslında niyetimiz bu kampanyayı halka duyurmak, kamuoyunun desteğini kazanmak.'' Mark hızla konuşmaya başlamıştı. Her şeyi anlattı. Sean dikkatle dinledi. Yüzünün tuğla rengi normale dönüşmeye başladı. Bir sırıtma ifadesi sakalını daha enli gösterir oldu. ''Bu parayla basına duyurular verir, amaçları halka açıklarız.'' diye devam ediyordu Mark. Fikirler beyninden dökülürcesine boşalmakta, giderek yenilerini doğurmaktaydı. Sean dinlerken gülümsemesi onu sarsan bir kahkahaya dönüştü, dakikalarca sürdü. ''Yeter!'' diye gürledi neşeyle. ''Otur Mark, bugünlük bu kadar yeter.''
Gözlerini kurulamak, kocaman gaga burnunu silmek için bir mendil aradı, kontrolü tekrar ele aldı.
''Ayıp bu.'' dedi. ''Dine bile aykırı. Paraya zerre kadar saygın yok. Doğal değil bu tutumun.''
''Yo, saygın var. Ama para yalnızca bir araçtır. Amaç değildir efendim.'' Mark da gülüyordu. Generalin neşesi pek bulaşıcıydı.
''Hay Allah Mark, olur şey değilsin. İnan ki değilsin. Nereden buldum ben seni?''
Son bir kez daha güldü, sonra ciddileşti. Çekmecelerin birinden beyaz bir kağıt çekip üzerine notlar yazmaya başladı.
''Sanki yeterince işim yokmuş gibi.'' diye omurdandı. ''Şimdi şu lanet olası derneğin amaçlar listesini çıkaralım bakalım.''
Yaklaşık 3 saat kadar çalıştılar. Ruth Courtney onları yemeğe çağırmak için oraya kadar gelmek zorunda kaldı.
''Bir dakikaya kadar geliyoruz sevgilim.'' dedi Sean ona.
Not aldığı kağıt listesinin üzerine uçmasınlar diye bir ağırlık koydu. Tam ayağa kalkmak üzereyken Mark'a bakıp kaşlarını çattı.
''Kendine pek tehlikeli bir düşman seçtin delikanlı.'' diye uyardı ona.
Mark ''evet biliyorum.'' diyerek başını salladı.
''Bunu pek duygulu söyledin.''
Mark'a soru sorar gibi bakıyordu. Mark bir an kararsızlık geçirdi, ondan sonra konuşmaya başladı.
Büyük babam John Anders'ı tanırsınız. Ondan söz etmiştiniz bir kere bana. Şan başını salladı, kendini tekrar diri koltuğuna bıraktı. Toprağı vardı, 8 dönüm kadardı. Oraya Andersland denirdi. Şan bir daha başını salladı. Mark dikkatle anlatmayı sürdürdü. Her şeyi olduğu gibi süslemeden, yalnızca gerçekleri sıralayarak ortaya döktü. Bir tahminde bulunması gerektiğinde bunun tahmin olduğunu açıklıyordu. Ruth onları yemeğe çağırmak üzere bir daha geldi. O sıra Mark, Ladyburg tepelerinde kurduğu kampı basan saldırganları anlatmaktaydı. Ruth yemekler soğumadan gelsinler diye ısrar etmek niyetindeydi. Ama ikisinin yüzlerini görünce sesini çıkarmaksızın Sean'ın koltuğunun arkasına geçti. Dinledikçe yüzü daha gerginleşiyor, daha soluyordu. Mark onlara Chaka kapısını anlattı. Büyük babasının mezarını nasıl aradığını, adamların nasıl tekrar kendisini avlamak üzere geldiklerini. Sonunda hikayesini bitirdiği zaman hepsi sessizleştiler. Bir sürede öyle geçti. Neden sonra Sean içini çekti, yoğun hazin bir sesli bu, sonra da konuştu.
Neden bildirmedin bunları?
Neleri? Kim inanırdı bana?
Polise gidebilirdin.
Dirk Courtney'i suçlayacak zerre kadar kanıtım yok. Bir tek ben kendim eminim o kadar. Gözlerini indirdi.
Öyle saçma, öyle olmayacak bir hikaye ki size bile anlatmaya korktum şu ana kadar.
Evet diye başını salladı Sean, seni anlıyorum. Şimdi bile inanmak istemiyor canım.
Üzgünüm dedi Mark alçak sesle.
Doğru olduğunu biliyorum ama inanmak istemiyorum.
Sean başını salladı, sakalını çenesine doğru eğdi. Ruth koltuğun arkasından elini uzattı, onu avutmak istercesine omzuna koydu.
Sean daha ne kadar acı çekeceğim ben onun yüzünden diye mırıldandı, başını tekrar kaldırdı.
Bundan böyle daha büyük bir tehlike içinde olacaksın Mark.
Sanmıyorum generalim, sizin korumanız altındayım ve bunu o da biliyor.
Umarım o yeterli olur diye mırıldandı bu kez Sean. Ama ona karşı ne yapabiliriz? Nasıl durdurabilir?
Sustu, birden hırsla fısıldadı.
Canavarı nasıl engelleyebiliriz?
Kanıt yok dedi Mark. Ona karşı kullanabileceğimiz hiçbir şey yok. Fazla kurnaz davrandı.
Sean büyük bir güvenle kanıt var dedi. Bunların hepsi doğruysa kanıt da mutlaka vardır. Bir yerlerde.
Troya'nın sırtı Mark'ın altında bir fıçı gibiydi. İkinci katır Sparta'nın ipinden tutmuş, bu Bezi nehrinin kıyısı boyunca ilerlemekteydi. Nehrin kumluklar arasından geçtiği bir yerde katırları saldı, kendisi de su içti. Şapkasını alnından yukarıya itti, başını kaldırıp Chaka kapısının kayalarına baktı. Sanki gökten düşmüşlerdi buraya bu sütun gibi kayalar. Öyle sonsuz, öyle yüksektiler ki çevredeki araziyi de ayakları dibindeki ırmağı da cüceleştiriyorlardı. Troya'nın sırtında taşıdığı çift sefet Mark'ın uygarlıktan buraya getirdiklerinin en önemsizleriydi. Gelirken yanında suçluluk duygusunu, pişmanlığı, kayıp bir aşkın hüznünü, başarılmamış bir görevin acısını da getirmişti. Ama şimdi Chaka kapısının dibinde yükünün birden hafiflediğini hissetti. Omuzları yeni baştan güç topladı. Bu Bezi nehrinden sanki tarifi imkansız bir şey uzandı. Bir kader duygusuna, bir yuvaya dönüş duygusuna dönüştü. Evet diye düşündü Mark ani bir neşeyle. Sonunda yuvama döndüm ben. Birden acele etmesi gerektiğini hissetti. Troya'nın isteksiz başını çekti. Hayvanın lastik gibi dudaklarından hala sular damlıyordu. Onu mahmuzladı, nehrin içinde ilerletti. Hayvanın ayağı yerden kesilince kendisi eğerin üzerinden kayıp suya indi. Onun yanı sıra yüzerek geçti karşıya. Çorba kasesi gibi nallar dibe değdiği zaman ayağını tekrar hayvanın sırtından attı, kıyıya katır üzerinde çıktı. Pantolonu bacaklarına sarılmış, gömleğinden sular akıyordu. Bir haftadan beri ilk olarak hiç nedensiz güldü. Gülüşünün sesi uzun süre çevresinde yankılandı kaldı. Ses o kadar alçaktı ki katırın ayak seslerine karışınca Mark duyup duymadığından emin olamadı. Dizginleri çekip katırı durdurdu, dinledi. Sessizlik pek yoğundu. Bir orman kumrusu hazin sesiyle öttüğünde sesi bir mil öteden geldiği halde Mark kendini ona dokunacak kadar yakın hissetti.
Başını iki yana salladı, dizginleri yine saldı. Daha ilk ayak sesinde öbür ses de yine duyuldu. Bu kez yanılmaya olanak yoktu. Mark'ın ensesindeki tüyler dikildi, eğrin üzerine hemen doğruldu. Bu sesi daha önce bir kez daha duymuştu. Ama öyle koşullar içinde duymuştu ki unutmasına olanak yoktu. Yakındaydı, çok yakındaydı. Mark'ın bulunduğu yerle nehir arasında kalan koyu yeşil çalı ağaç karışımının arasından geliyordu. Seslenen hayvanın saklanmasına en uygun türden yer. Garip dünya dışı bir sesti, sıvı bir ses sanki, sürahiden su boşanır gibi. Ergin ve yetişkin bir leoparın acı içinde olduğunu anlatan, uyaran o sesi ancak önceden duymuş olan insan tanıyabilirdi. Mark Troyan'ı uzaklaştırdı, yamacın yukarısındaki ağaçlığa götürüp bağladı. Sonra Manliher'i kılıfından çıkardı, tüfeğini elinde taşıyarak ilerledi. Aslında onu kullanmaya niyeti yoktu. İçinde zevkli bir heyecan ve beklenti vardı. Çaka kapısına döndüğünden beri geçen iki aylık süre içinde ilk olarak bir leoparla karşılaşacaktı. Bu Beyzi Nehri kıyısında pek çok leopar vardı. Onları her gün uzaktan görmüş, geceleri seslerini dinlemişti. Leoparla çizgili ceylan uygarlığının önünden en son kaçanlar olurdu hep. Öteki hayvanlar teslim olduktan çok sonra bile kurnazlıkları korurdu onları. Şimdi Mark bir leopar görme şansına kavuşmuştu. Hayvanın saklandığı yerdeki çalılık alan sık ama küçüktü. O hayvanı gözüyle görmeye can atıyordu. Bir anlık sarı bir ışık halinde bile olsa, defterine kaydedecek somut bir veri olacaktı o. Seçilen alanda varlığını kesin olarak saptadığı hayvanlar listesine yeni bir ek. Adımlarını dikkatle atarak dolambaçlı yoldan yaklaştı. Hayvanın sarı görüntüsünü aradığı kadar yerlere de bakıyor, izleri de kontrol ediyordu. Dik nehir yamacının tam üzerinde yine yere baktı, sonra diz çöküp eliyle toprağa dokundu. Bunlar leopar izi değildi. Mark'ın çok iyi tanıdığı başka ayağın iziydi. Onu tanıtacak belirgin bir işareti yoktu. Ne bir parmağı eksikti, ne bir şekilsizliği, garipliği vardı. Ama Mark'ın alışkın gözü yine de boyunu, biçimini, ayak burunlarının hafif içe dönük basışını, adım aralığını, burunun daha çukura dalışını tanıyordu. Çalılıktaki hayvanın neden acı içinde olduğu da anlaşılmıştı artık. ''Punguş'' diye mırıldandı Mark alçak sesle. ''Çakal yine iş başında.'' Ayak izleri çiftleşti, çalılara girmiş sonra çıkmıştı. Giren izler daha derin, adımlar daha kısaydı. Sanki adam ağır bir yük taşıyordu. Çıkan adımlar rahat adımlardı. Mark çalılığın içinde yavaşça ilerleyerek adamın izlerini sürdü. Birkaç adımda bir duruyor, bitki örtüsüne bakıyor, yere çömeliyor, dalların arasından daha iyi görmeye uğraşıyordu. Artık ne bulacağını biliyordu. Bu yüzden içindeki sevinç ve heves yerini buz gibi bir öfkeye, ayrıca bir de ölüm korkusuna bırakmıştı. Ta ileride gözüne beyaz bir şey çarptı. Çalılar arasından uzun süre dikkatle baktı. Bir ağacın kabuğu kopmuş, öz suyu akıyordu. Bembeyazdı kabuk içi. Canı yanan bir hayvan pençeleriyle parçalamıştı orayı. Uzun tırnak izleri belirgindi. Mark'ın öfkesi karnında doğrulan bir yılan gibi yükseldi. Yana doğru hafifçe ileri ağır adımlarla yürüdü. Tüfeği artık elinde hazırdı. Üç adım sonra tekrar durdu. Çalılığın ucunda otları yassılmış bir yer vardı. Yerdeki kuru otlar, yapraklar kıpırdamış dağılmıştı. Ağır bir şey orada öne arkaya sürünerek hareket etmişti. Aralardan güneş vurdukça parlayan kırmızı lekeler de vardı. Açan bir çiçek gibi. Ya da kan damlaları gibi. O anda yeni bir ses daha duydu. Madenin madene çarpması, halkanın halkaya değmesi, çelik zincirin çekilmesi. O zaman hayvanın nerede olduğunu anladı, yana doğru ilerledi. Yengeç gibi adım adım. Tüfeğin emniyetini açtı, onu kalça hizasından kaldırıp göğsüne aldı. Beyazlık, yine doğa dışı bir beyazlık. Koyu renk yapraklar arasında yuvarlak beyaz bir leke. Uzun saniyeler sonra bu gördüğünün devrik bir ağacın kesiti olduğunu anladı. Kısa çatal bir kütük, kesileli pek kısa zaman olmuştu. Öz suyu hala akıyordu. Kalınlığı bir genç kızın beli kadardı. O anda kütüğe bağlı zinciri tutan bir çitten çalınma teli gördü. Bu kütük tuzağın çapasıydı. Kıpırdayan, kayan bir ağırlıktı. Sabit olmadığından hayvanın çekip kopararak kurtulması mümkün olmuyordu. Zincir bir daha çıngırdadı. Leopar ancak 20 adım ilerideydi. Nerede olduğunu santimi santimine biliyordu ama göremiyordu onu. Bakarken kafası hızla çalışıyor, bu hayvanla ilgili tüm duyduklarını hatırlamaya uğraşıyordu, ihtiyarın anlattıklarını. Gelene kadar göremezsin onu, o zaman bile ancak bir anlık sarı bir ışık gibi görürsün. Aslanın yaptığı gibi seni bir homurtuyla uyarmaz, çok sessiz gelir. Ne kolunu kapar ne de omzunu kemirir, dosdoğru kafana atılır. İki ayaklı hayvanı çok iyi tanır. Genellikle Habeş maymunlarını yiyerek beslenir. Bu nedenle senin de kafanın nerede olduğunu iyi bilir. Kafanın tepesini koparması, senin kahvaltıda yumurtanın tepesini açmandan daha kısa sürer. Önlem olarak bu sırada arka ayakları da senin karnını tepiştirir. Hani kediler sırt üstü yatar da sen karnını okşarken arka ayaklarını kenetler ya, o da sana aynı şeyi yapar. Ama yaparken bağırsaklarını tavuklarınki gibi dışarı döker. Öyle de çabuk yapar ki, dört avcı bir aradaysanız daha biri tüfeğini omzuna kaldırana kadar o öbür üçünü öldürmüş olur. Mark hiç hareketsiz durdu ve bekledi. Hayvanı göremiyor ama hissediyordu. Sarı gözlerin bakışı Mark'ın tenini yakıyordu. Sean Courtney'in bir gün dördüncü viskisini içerken kendisine gösterdiği yara izini anımsadı. Leopar demişti general. O şeytan kedi, ormanın en kötü hayvanı. Ayaklarının istemeyerek geri gittiğini gördü, kuru yaprakları ışırdadı. Gidebilir onu burada bırakabilirdi. Sonra akbabalar onu hayvanın öldüğü konusunda uyarınca geri dönebilirdi. Birden hayvanın o anda çektiği korkuyu ve acıyı kendi içinde duydu. Herhangi bir hayvan değil, kendi hayvanı oldu leopar, kendi görevi, kutsal görevi. Adımları olduğu yerde durdu. Zincir tekrar şıkırdadı ve leopar geldi. Korkunç, sessiz bir atılımla geldi. Bulanık bir görüntüydü. Yalnızca gözleri parlıyordu. Nefretle, korkuyla, acıyla sarı sarı parlıyordu. Zinciri ardından sürüklemekteydi. Mark tüfeği omzuna doğru yükseltirken hayvanın ön ayağından sallanan tuzağı gördü. Gri madenden bir yengeç gibi. O ağırlık hayvanın saldırma hızını yavaşlatıyordu. Zaman rüyadaymış gibi yavaşlamıştı. Her mikrosaniye ağır ağır akıyordu. Mark leoparın ön ayağının tuzak yerinden hemen yukarı kısmının yenmiş olduğunu gördü. Midesi ağzına gelir gibi oldu. Hayvan o tuzaktan kurtulup özgürlüğüne kavuşmak için gösterdiği son çabalar sırasında kendi etini, kendi kemiğini dişlemiş, kemirmiş, yok etmişti. Ayağı yerinde tutan yalnızca içi boş bir deri parçasıydı. Kanlı bir deri. Ağır tuzak aşağıya doğru çekince son bağlantı da koptu. Leopar özgürdü. Acı ve korkudan delirmişti. Kendini dosdoğru Mark'ın kafasına fırlattı. 39. ayrımın sonu. Sayfa 347.